Erkam Radyomuzun kıymetli ve muhterem dinleyenleri, her birinizi Allah Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Gündüzün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gazali Mektebi programında bu hafta inşallah yaygın olarak yapılan hatalar içerisinde sokaklarda, caddelerde ve çarşılarda yapılan bir takım İslam'a uygun olmayan davranışlardan bahsedeceğiz. İmam Gazali rahmetullahi aleyh, Emri bil maruf ve nehy-i anil münker kısmı içerisinde İhya-i Ulumiddin'in Emri bil maruf ve nehy-i anil münker bölümü içinde insanların İslam tasvip etmemesine rağmen muhtelif yerlerde yapmış oldukları ve sıklıkla rastladıkları için doğru olduğunu düşündükleri ve zannettikleri bir takım hususlardan bahsediyordu. Geçtiğimiz hafta camilerde, mescitlerde yapılan İslami gibi görünmesine rağmen İslam'ın tasvip etmediği bir takım hatalardan, yaygın yapılan yanlışlardan bahsettik ve mescitlere taalluk eden gerek çocukların camiye getirilmesiyle gerek cemaatin çocukları camide karşılaması ve çocuklara camiyi sevdirmesiyle alakalı noktalara temas etmeye çalıştık. Bu hafta sokaklarda, çarşılarda yapılan bir takım hatalardan İmam Gazali rahmetullahi aleyh bahsedecek ve burada şunu söyleyecek. Bir kimse çarşıya çıktığı zaman veya sokağa çıktığı zaman veya mahallesinde dolaştığı zaman nadiren veya sıklıkla tekabül edebileceği, tesadüf edebileceği hatalar vardır, yanlışlar vardır. İslam adına bunları yapmaması veya varsa gördüğü bir hata bunları düzeltmek için gayret sarf etmesi gerekmektedir diyor. Bununla alakalı olarak ilk önce çarşılardan başlıyor. Alışverişin mutlak surette helal dairesinde yapılması gerektiği zaten gerek ayet-i kerimelerde gerekse hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Allah Teala'nın bildirdiği şekliyle bilinmektedir. Hal böyle olunca bazı tüccar ve müşteri ilişkileri içerisinde daha fazla kâr etmek isteyen tüccarın veya esnafın yahut daha düşük fiyata ürün almak isteyen müşterilerin İslam'a uygun olmayacak şekilde hakkı inkar edecek yani hakikati yansıtmayacak surette hakkın hilafına daha doğrusu uygun kelimeyi tam bulamadım. Hakkın hilafına ve hakikatin tersine düşecek surette bazen beyanlarda bulunduğunu görüyoruz. Müşteri daha ucuz bir mal alabilmek için ya ürünü ölü fiyatına almak istiyor yahut ürünü tamamıyla kötülemek suretiyle onun ederinin daha da aşağı olduğunu karşı tarafa bildirmek, ikrar ettirmek istiyor. Hal böyle olunca 100 liralık bir malı 30 liraya 40 liraya alabilmek için türlü türlü taklalar atıyor. Bu da hem tüccara yapılan bir saygısızlığı hem de malın gerçek fiyatı gerçekten 30-40 lira değilse İslam ahlakına uygun olmayan bir davranışı sergilemiş oluyor. Yahut bir tüccarın, bir esnafın, bir mal sahibinin ürün satmak isterken ya yalan konuşmak suretiyle bunu farz mühal 100 liralık bir malı 95 liraya, 90 liraya aldım diyerek ve hatta bazen yemin de ederek müşteriyi aldığı fiyatın 90 lira olduğuna ikna etmeye çalışması, halbuki hakikatte o malın 90 lira olmadığı, 80 lira, 70 lira yani belirttiği rakamın çok altında olduğu hakikat olmasına rağmen yemin etmek suretiyle veya yemin etmeksizin yalan konuşarak bir ürünü daha fazla kâr edecek surette satmaya çalışmak. Dolayısıyla bu İslam'ın tasvip etmediği helal olan kazanca haram karıştırmak anlamına geldiği bir durumdur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh bunları ifade ettikten sonra yani ürünün ayıbını, kusurunu, noksanını, eksiğini veya defolu bir ürünse veya ikinci sınıf kalite bir ürünse bunların bütün problemlerini, arızalarını bildirmek suretiyle müşterileri aldatmamak, ürün alan müşterinin de ne aldığının farkına vararak ürün alması gerektiğini belirtiyor. Bunu aslında niçin söylüyor İmam Gazali? Fıkıhta da yani borçlar hukukunda da önemli bir husustur. Bir ürün sahip olduğu özelliklere istinaden belirli bir paraya satılabilir veya bir paraya alınabilir. Eğer ürün sağlam olmamasına rağmen, içerisinde bir problem olmasına rağmen, bozuk olan, kırık olan, çalışmayan veya istenilen nitelikte kaliteli bir hizmet ortaya koymayan, istenilen surette yararlanılamayan bir ürünse o ürünün fiyatı haliyle bu problemler, noksanlar, arızalar, buna benzer durumlar sebebiyle daha aşağı fiyatlarda satılacaktır. Dolayısıyla ürünün fiyatı demek, ürünün sahibi olduğu özelliklere istinaden talep edilen para demektir. Eğer bir üründen yüksek miktarda ücret talep ediliyor, buna mukabil ücreti karşılamayacak surette bir ürünün arızasından, defosundan veya buna benzer bozukluklarından bahsediliyorsa, o ürün o fiyata satılamaz anlamına gelir. İşte üründe hiçbir problem yokmuş, bir ayıp, bir kusur, bir noksan veya çalışırken ortaya çıkan bir problem yokmuş gibi beyan ederek yüksek miktarda satmaya çalışmak, hakikatte daha aşağı olması gereken ürünle alakalı yalan beyanda bulunmak demektir. Tabii fıkıh, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayıplı bir, kusurlu bir mal satımı konusunda nasıl hareket edileceğini beyan ediyor. Fıkıh kitaplarımız da hakeza kusurlu bir mal alındıktan sonra bunun iade edileceğini yahut o ürünün o ayıbıyla, kusuruyla, eksiğiyle, hatasıyla, arızasıyla kabul edilebileceğini söylüyor. Yani müşterinin haklarını ve bayinin haklarını koruyacak nitelikte hıyarul ayıp dediğimiz bir takım kaideler, kurallar ortaya koyuyor. İmam Gazali rahmetullahi aleyh burada aslında şunu söylüyor. Böyle hukuki bir durumla karşı karşıya kalmadan, yani söz konusu alım satımla alakalı meseleler kriminal boyuta ulaşmadan, hukuki bir mesele haline gelmeden, mahkemeye intikal etmeden, bayi veya müşteri karşı karşıya gelmeden, yani birbirlerini kıracak veya incitecek bir durumla karşılaşmadan kendi aralarında ya çözmesini ya da bilen birisinin bu şekilde ürün satanı veya ürün almak üzere olan kimseyi uyarmasını, daha da ötesinde müşterilerin almış olduğu ürünü daha ucuza almak için, ölü fiyatına, kelepir fiyatını almak için, alabilmek adına türlü türlü taklalar atmamasını, bayilerin de daha yüksek miktara, fiyatlara mal satmak uğruna insanları kandırmamasını esasında tavsiye ediyor ve şunu söylüyor: eğer böyle bir durum, hilafi hakikat dediğimiz, ne zikredilen miktara edecek nitelikte kaliteli bir ürün, ne de müşterinin teklif ettiği şekilde ölü fiyatına bir ürün alım satan kimse varsa, insanların uyarması gerekir. Bak, sen şu tüccardan, şu dükkandan, şu iş yerinden, şu falanca mağazadan bir şeyler almaya çalışıyorsun. Ancak bunun sahibi sattığı ürünlerin arkasında durmuyor. İlaveten sattığı ürünler kaliteli bir ürün değil. Üçüncüsü, yalan beyan yapmak suretiyle ürünleri hak ettiğinden çok yüksek miktara satıyor diyerek uyarmak, diğer insanların üzerinde bir yükümlülüktür, bir sorumluluktur diyor. Aksi takdirde bu şekilde uyarmadığı müddetçe o bayi dediğimiz kişinin, yani satıcının, dükkanın, mağaza sahibinin bu işgüzarlığına veya bu hilaf-ı hakikat durumuna, yaptığı hataya ortak olur ki insanların ve Müslümanların üzerine düşen de insanlara hak ve hakikati emri bil maruf ve nehy anil münker kabilinden söylemektir diyor. Diğer bir husus, yine bir ürün alıp satarken, hani sokaklarda ve özellikle çarşılarda alışveriş yaparken mağazalarda rastlanılan, karşılaşılan hatalardan ve yaygın yapılan durumlardan bahsediyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh ve şunu söylüyor: şayet müşteri aldığı ürünün var olan mevcut durumdaki faydasına ve işte ürünün kendisine ilaveten bir takım şartlar ileri sürüyor. Yani diyor ki, ben bir çamaşır makinesi aldım. Bunun yanında, hani eşantiyon diye ifade edilen nitelikte, bunun yanına bir tane kahve makinesi eklersen alırım. Veya bu makineyi, çamaşır makinesinin yanına bir tane şu türlü bir ürün hediye edersen alırım. Bu makineyi aldım, İşte bana şunu yaparsan kabul ederim gibi bayiyi, satıcıyı, mağaza sahibini zora sokacak nitelikte bir takım şartlar ileri sürmesi, İslam ahlakına ve alışveriş hukukuna bağdaşmayan ve yakışmayan tutumlardır. İmam Gazali burada alışverişte gerek bayi gerekse müşteri, yani satan ve alan kişinin, söz konusu mal ve fiyat haricinde o ürün ile alakalı olmayan bir takım şartlar ileri sürmesinin uygun olmadığını, akti zarara ve fesada uğratacağını ve bunun da İslam ahlakına, alışveriş hukukuna, kardeşlik hukukuna yakışmadığını, bunların kardeşlik hukukuyla, İslam ahlakıyla bağdaştırılamayacağını ifade ediyor. Hatta bugün işte zaten alışveriş yaptıktan sonra büyük beyaz eşya ise şayet, veya koltuk gibi taşınması zor olan ürünler gibi, elektronik eşyalar gibi şeylerse, bunları zaten bayiler kendileri hem nakliyesinin yapılacağını, hem kurulumunun yapılacağını hem garantisinin başlayacağını zaten kendileri ifade ediyor. Zaten böyle bir örf oluşmuş vakti zamanında. Esasında bayinin böyle bir zorunluluğu yok. Ancak zaman içerisinde yapılan alışverişlerde insanlar buzdolabı, çamaşır makinesi veya buna benzer beyaz eşyalar, koltuklar yani taşınması veya açılması, kullanıma hazır hale getirilmesi satıcının yani mağaza sahibinin, bayinin onayı ile veya nakliyesiyle, müdahalesiyle gerçekleşecekse zaten bunu bayinin yapması gerekiyor. Ancak bu türlü eşyaları bayinin götürmek gibi bir zorunluluğu yoktur. Sadece böyle bir örf oluşmuş, adet haline gelmiş ve satıcılar, insanlar, müşteriler daha kaçmasınlar ve uzaklaşmasınlar. Müşteri kaybetmemek adına müşteriler kaçmasınlar, uzaklaşmasınlar diye kendileri bu türlü bir nakliye yapmayı zaten taahhüt ediyorlar. Bunun haricinde ilaveten bir de işte şu ürünü de verirsen alırım, ben senden bu kadar miktarda mal aldım, işte koltuk takımını aldım. Onun yanına birkaç tane bir şey daha eklemen gerekir. Ütüyü ekleyeceksin, ütü masasını ekleyeceksin diye bayiyi bir şey yapmaya zorlamak suretinde bir hak ve yetkileri yoktur. İslam ahlakıyla da hakeza bu bağdaşıp örtüşmez. Bundan dolayı çarşılarda yapılan ve İslam ahlakıyla örtüşmeyen durumların başında bu geliyor. Ama bunların da ötesinde hani yanlış olduğu aşikar olan, günah olduğu ayan beyan ortada olan bir diğer husus var ki faizli işlem yapmak. Hani bu haram olmasına rağmen yine sıklıkla karşılaştığımız durumlardan bir tanesidir maalesef. Yani İmam Gazali rahmetullahi aleyh haram olduğu kesin olmayan ancak insanların doğru kabul ettiği veya sevap olduğunu düşündüğü, en azından günah olmadığını düşündüğü, sıklıkla yaygın olarak yapılan hatalar adını koyduğu yerde bunlar karşımıza çıkıyor. Fakat yine yaygın olarak yapılan ve haram olduğu aşikar olan işlemlerin başında faizli işlemler geliyor. Yani bir kimse göz göre göre faizle işlem yapan bir bankanın kredi kartlarıyla veya finansman destekleriyle finansman sağlamak suretiyle oradan finans almak, kredi çekmek suretiyle haram olduğu, faizli bir işlem olduğu, konvansiyonel banka dediğimiz faizle işlem yapan bankalardan bu türlü bir destek alması caiz değildir. Hiçbir şey yapmıyorsa, o kart cepte taşınıyorsa bile nihayetinde o bankaya bir şekilde destek olunuyor demektir. Bunlar da hatta ulemamız parayı dahi faizli bir bankada bulundurmamak gerekir diye ısrarla telkin ve tavsiyelerde bulunuyorlar. Fıkıh hocalarımız ve temel kaynaklarımız bu noktada faiz müessesesinin, daha doğrusu İslam ahlakının ve alışveriş hukukunun temelini dinamitleyen, zengini daha zengin yaparak fakiri daha fakir hale getiren karşılıksız alışverişi, karşılıksız bir ürün alım satmayı, yani ürünün karşılığı olmaksızın bir şey, bir parasal karşılığı olmaksızın alım satımını ifade eden faizin İslam nizam ve intizamının içinde yer alamayacağını ulemamız, kitaplarımız, kaynaklarımız, fakih ve müştehitlerimiz yüksek sesle ve üst perdeden zaten ifade ediyorlar. Dolayısıyla insanların birçoğu böyle bir işlem yapıyorsa, kredi kartını faizli bir şekilde kullanmaya teşebbüs ve tevessül ediyorsa, çok kimsenin bunu yapıyor olması onun helal olduğu, meşru olduğu ve doğru olduğu anlamına gelmez. Allahu alem, İmam Gazali rahmetullahi aleyh de Emri bil Maruf ve Nehyi anil Münker kitabı içerisine, yani İhya-i Ulumiddin'de Emri bil Maruf ve Nehyi anil Münker bölümü içerisinde yaygın olarak yapılan hatalar, sıklıkla karşılaştığımız problemler, İslam'ın tasvip etmediği davranışlar diye bunu eklemesinin hikmeti de Allahu alem bu olsa gerek. Birçok kimsenin aynı hatayı yapıyor olması, o hatanın, o günahın, o kusurun, İslam ahlakıyla bağdaşmayan o durumun helal, meşru ve doğru olduğu anlamına gelmez. Bir Müslüman yaşadığı yerde İslam'ın hakikatlerini ve Allah'ın emirlerini tek başına yaşıyor olsa bile, tek başına kalsa bile, hatta toplum tarafından dışlansa bile, kalabalığa uymak suretiyle "Ya Rabbi, kendi başıma kaldım, dolayısıyla eşim, dostum, hısımım, akrabam, konu komşum, hiç kimsem kalmadı, bütün insanlar bana senin emir ve nehilerini yerine getirdiğim için düşman oldu, o yüzden ben de yani kusura bakma, affını istiyorum, onlar gibi yaşayacağım, dolayısıyla onlar çoğunlukta olan kimseler bu yanlışı yapıyorsa demek ki onların yaptığı doğrudur" diyerek hak ve hakikatlerden, Allah Teala'nın emir ve nehirlerinden taviz veremez. Bir Müslüman tek başına da kalsa Allah'ın emir ve yasaklarını tek başına kalmasına rağmen yaşamakla mükelleftir. Hazreti İbrahim'den bahsederken Kur'an-ı Kerim "Kâne ümmeten vâhiden." Tek başına bir ümmet idi buyuruyor. Bir ümmet içerisinde düşününüz, peygamberler geçmiş 120 veya 200 bin peygamberden bahsediliyor. Hakeza Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamberden 3 tanesi ihtilaflı olmakla beraber, 3 isim ihtilaflı olmakla beraber 25 tane peygamberden bahsediliyor. Bu peygamberlerden bazılarının 8-10 tanesi, 8-10 tane müntesibi ve iman edeni var sadece. Bazılarının 10-15 tane, bazılarının sadece 1000-2000 tane iman eden mümin toplanmış etrafında bazı peygamberlerin. Hal böyle olunca bu peygamberlerin hiçbirisi, hatta bütün kavim gönderilen o peygambere, Nuh aleyhisselam, Lut aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam, Salih aleyhisselam, bunların hepsini Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde bizlere ifade ediyor ve şunu söylüyor: geçmiş ümmetlerde peygamberler gönderildi. Bu peygamberler kimi zaman ümmetlerine, kendi yaşadıkları dönemlere Allah Teala'nın emir ve nehirlerini tebliğ etmeye çalıştılar ve nihayetinde bu vazifeyi yerine getirdiler. Ancak karşılaştıkları topluluklar, kavimler her birisi aynı ağızdan ve hiçbirisi iman etmeyecek nitelikte üst perdeden ve yüksek bir sesle peygamberlerini dışladılar, peygamberlerini yalnız bıraktılar. Ancak bu peygamberlerin hiçbirisi bu yalnızlığa ve dışlanmışlığa terk edilmesine rağmen Allah Teala'nın emirlerini ve nehirlerini anlatmaktan geri durmadılar. Kur'an-ı Kerim bize geçmiş kıssaları anlatırken hikaye masal olsun diye anlatmıyor. Yani onların yaşadığı problemler, onların karşılaştıkları sıkıntılar, İslam'ı nasıl tebliğ ettikleri, etrafındaki insanlara nasıl yaklaştıkları, Cenab-ı Peygamber için geçmiş kavimlerin nasıl bir teselli olduğu, bizler için ne ifade ettiğini görüp anlamamız, hikmetlerini hayatımıza taşıyabilmemiz için bizlere Allah Teala zikrediyor. Nitekim haşa, Allah Teala bunları zikretmek suretiyle abeste iştigal etmiyor. Bu sebeple İmam Gazali rahmetullahi aleyh de şunu söylüyor: İnsanların çoğu aynı hatayı yapsalar da birçok kimse hata, kusur, noksan, günah ile hemhal olmak suretiyle hayatlarını idame ettirseler bile tek başına kalsa dahi insan Allah Teala'nın emir ve nehirlerinden taviz vermemesi gerekir diye bunları bizlere efendim zikrediyor. Bir diğer hususa geçecek olursak, aslında bugün İmam Gazali rahmetullahi aleyhin biz çoğunlukla önümüzde esas aldığımız ve programımızın merkezine koyduğumuz kitap İhya-i Ulumiddin'dir. İhya-i Ulumiddin ki İmam Gazali rahmetullahi aleyhin başyapıtıdır. O Nizamiye medreselerinde derse am olarak, baş müderris olarak görev yapmaktayken Nizamül Mülk'ten ve dönemin devlet başkanından müsaade istemek suretiyle önce Hicaz'a gidiyor, umresini yapıyor. Arkasından Halilurrahman Camii başta olmak üzere 10 senelik ara verdiği ders eğitim sürecinin haricinde bu kitapları ve eserlerini yazıyor. Orada bir manevi ilerleyiş kat ediyor. Yani insanlar içine çıkmaktan, hocalık yapmaktan, müderrislik yapmaktan, bunların her birisinden el etek çekmek suretiyle tabiri caizse Erbain dediğimiz manevi bir yolculuğunu ikmal etmeye, seyr-i sülukunu tamamlamaya çalışıyor. Bir anlamda bu şekilde tahakkuk ediyor ve nihayetinde oradan birçok eser ortaya çıkıyor. Bunların başında İhya-i Ulumiddin vardır. İşte İhya-i Ulumiddin bizim programın esasında özünü ve temel merkez noktasını ifade ediyor. Ancak İmam Gazali rahmetullahi aleyhin tek ve yegane eseri İhya-i Ulumiddin değildir. Nitekim Kimya-i Saadet tercümesi de var. Birçok kimse tarafından okuyup okutuluyor. İhya-u Ulumiddin'in özeti mahiyetindedir. Ve Minhacül Abidin isimli kitap, asıl bugün bahsetmek istediğim bir grup öğrenciyle daha keza okuduğumuz eserlerden bir tanesi olan Minhacül Alemi, Minhacül Abidin ila Cenneti Rabbil Alemin isimli kitaptır ki İmam Gazali rahmetullahi aleyh burada bir müminin Allah Teala'nın rızasına nasıl erişeceğini, hani bu basit bir slogandan ibaret değil, yani Allah'ın rızasına erişmek. İşte İhya-i Ulumiddin okuyan da Allah'ın rızasına erişebilir. Bostanul Arifin'i hakeza okuyan da Allahu Alem erişebilir. Yani birçok kitabı okumak suretiyle erişebilir. Ancak İmam Gazali kitabına öyle bir isim vermiş ki burada doğrudan doğruya okuyan kimselere bazı hayatından hareketli anekdotlar Allah Teala'nın kendisine ilham ettiği husus ve duygulardan hareketle bazı tavsiye ve telkinler. Ama merkezinde kendisinin hayat tecrübesi, ilim, amel, munciyat ve muhlikat dediğimiz insanı felakete ve helakete götürenler, kurtuluşa götürenler, karşılaştığı problemler, zorluklar, maddi ve manevi sıkıntılar, bunlara nasıl baş edeceği gibi bir takım hususlar, unsurlar müvacihesinde ve neticesinde alemlerin Rabbi olan Allah Teala'nın cennetine bir müminin, abidlerin, kulların nasıl gidebileceğini anlattığı Minhacül Abidin isimli eserini işte Afrikalı bir grup öğrencine okuyoruz. Bunu özellikle tavsiye etmek isterim. Çünkü içerisinde İmam Gazali rahmetullahi aleyh diyor ki, hatta bunu önce şey söylüyor, bu kitabı yazdırdığı talebesi İmam Gazali rahmetullahi aleyh bu kitabı ömrünün sonunda yazıyor. Hatta bir görüşe göre bu eser Minhacül Abidin İmam Gazali rahmetullahi aleyhin yazmış olduğu, vefatından önceki yazmış olduğu son eserdir. Bu eserden sonra vefat ediyor. Bir diğer görüşte ise İmam Gazali'nin son eseri İlcamül Avam an İlmil Kelam isimli kitabıdır. Kelam ilminin halktan uzak tutulması, insanların kelam ilmiyle meşgul olmaması, zihinlerinin karıştırılmaması gerektiğiyle alakalı bir kitaptan. Daha önce bunları bahsetmiştik. İmam Gazali Minhacül Abidin'de şöyle bir yol izliyor. 7 başlık ve 7 çıkış noktası, 7 unsur ve 7 husus var. Bu 7 husus ve 7 unsur rastgele seçilmiş hususlar, unsurlar, başlıklar, çıkış noktaları değildir. Önce ilimle başlıyor. İlim ve irfan ile başlıyor daha doğrusu. Akabetül ilmi diye ifade ediyor ki insanın yaratılış maksadı ilim öğrenmek ve ilmin bir neticesi olan amel etmektir. Yani bir kimse Rabbini tanıyacak, tanıdığı Rabbinin kendinden istediklerini amele dökmek suretiyle kulluk yapacaktır diyor. Yani insanın varlık sebebi, hatta insanın Allah Teala'ya muhatap olabilmesinin sebebi, kainatın yaratılışının sebebi ilimdir ve ibadettir diyor. Peygamberler, kitaplar, bunların her birisi ilim ve ibadet maksadıyla gönderilmiştir. Bu sebeple ilim ve ibadet yaratılışımızın, var edilişimizin ve nihayetinde bütün kainatın cevheridir. Bütün gönderilen peygamberler, kitaplar, kainatın varlığı her birisi bu iki cevher üzerine bina edilmiştir diyor. Sonra İmam Gazali rahmetullahi aleyh bunları söyledikten sonra engeller diye, akabetül avaik diye insanı maneviyattan, Allah Teala'nın rızasına erişmekten, cennete giden yolları kapattığı için oraya ulaşmaktan mani olan bir takım engellerden, manilerden bahsetmekte. Bu engellerin ise insanların zihnini karıştıran, layıkıyla ibadet etmesine mani olan engellerin ise 4 tane olduğunu. Bu 4 engelin ise dünya, mahlukat, şeytan ve nefis olduğunu ifade ediyor ki nefis bunların içerisinde şeytandan bile yakın olduğu için, insanın bizatihi kendi içinde olduğu için bazen sakınılması, korunulması mümkün bile olamayacağını, o yüzden çok dikkat edilmesi gerektiğine dair nefse dair bir vurgu yapıyor. Akabinden insanın bu cennete giden yollarda karşılaşabileceği problemler ve bu yolun engellerinden bahsederken şunları ifade ediyor. Bazı hususlar vardır ki insan kulluk yaparken cennete gittiği yolda problemlerle karşılaşır. Veya karşısına çıktığı zaman ne yapacağını tam manasıyla bilemeyebilir. Onu öyle bir meşgul eder ki bu meşguliyet onu ibadetten bile alıkoyabilecek bir duruma, bir fecaata, bir duruma ulaşabilir. Tehlikeye ulaşabilir, bir boyuta ulaşabilir diyor hasılı. Bunlar da 4 başlık olarak ifade ediliyor İmam Gazali tarafından. Diyor ki rızık, insan her ne kadar ibadet etmek üzere yaratılmış olsa bile, her şey güllük gülistanlık gitse bile nefis insanın zihnini sürekli meşgul eder. Ne yiyeceksin, ne giyeceksin, ne nasıl yaşayacaksın, çoluk çocuğunu geçindirebilecek misin, rızkını hakeza nereden temin edeceksin diye insan zihnine sürekli bazı vesveseler gönderir ve zihni meşgul eder. Bunlara avarız diye ifade ederek insan hayatında cennete giden yolda ortaya çıkan unsurlar başlığı altında ifade ediyor. Bir diğeri korkuya sevk edebilecek nitelikte insanın karşılaştığı bir takım tehlikeler veya kerih gördüğü, korktuğu yaklaşmaktan imtina ettiği veya nihayetinde müphem kaldığı için, neticesini kestiremediği için korku salan ahtar adı altındaki korkular karşımıza çıkıyor. Bir diğeri belalar, musibetler, imtihanlar, insanın farklı farklı yerlerinden ve yönlerinden onu kuşatan durumlar. Dördüncüsü ise Allah Teala'nın takdir ve rızasında, yani kazasında ve kaderine dair bir takım vesveseler, yani acısıyla tatlısıyla Allah Teala'nın takdirine rıza gösterememek suretinde, sorgulamak suretinde, niye bu böyle olmuştur, niçin benim başıma gelmiştir, başka bir şey yok muydu diye haşa Allah Teala'nın kaza ve kaderine itiraz edecek nitelikte karşılaştığı durumlar. Bunların her birisi insanın ibadet hayatında ve dünyasında cennete giden yolda ortaya çıkabilecek ve onu o yoldan alıkoyabilecek unsurlardır diyor. Bunları söyledikten sonra İmam Gazali oldukça önemli bir noktaya dikkat çekerek her birisinin cevabını veriyor. Ve diyor ki, rızık korkusunu yenebilmek için, insanın karşısına çıkan bu tehlikeyi atlatabilmesi için insanın Allah Teala'ya onun rızkına kefil olduğuna dair tevekkül etmesi gerekir. Tevekkül rızık korkusunu aşan yegane ilaçtır. Hata, tehlikeler, problemler, engeller, insanı korkuya sevk eden durumların ve bunların insan hayatında cennete gitmesine mani olan durumlara dair ortaya çıkan hususları yenebilmek için insanın mutlak surette bütün işlerini Allah'a bırakması gerekir. Yani korkular insan hayatında büyük bir yeri işgal eder. Korkularını aşabilmek için insanın bütün işlerini ve korktuğu şeylerin tamamını Allah Teala'ya havale etmek suretiyle işlerin tamamını Allah'a bırakmak. Üçüncüsü, hani yukarıda zikrettiği hayatta karşımıza çıkan engeller diye ifade edilen belalar, musibetler ise ancak sabır silahı ve zırhıyla, sabır kalkanıyla aşılabilir diyor. Dördüncüsü ise kaza ve kadere dair insan zihnini meşgul eden durumlar, şeytanın ve nefsin insan zihnini meşgul edecek surette Allah Teala'nın kazasına ve kaderine dair ortaya koyduğu şüpheleri ise bir Müslüman ancak rıza ile Allah Teala'dan razı olmak suretiyle aşabilir diyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Burada programımızın sonuna gelmek üzereyiz. O sebeple hem İhya Ulumiddin'den insanın, Müslümanın hayatında doğru olduğunu zannederek düştüğü hatalar ve insanlar tarafından yaygın olarak yapılan bir takım problemlerden, İslam'a yakışmayan ve Müslümana yakışmayan davranışlardan, özellikle çarşılarda, pazarlarda sıklıkla rastladığımız durumlardan bir Müslümanın bunlara karşı nasıl hareket etmesi gerektiğine dair İmam Gazali'nin tembihlerinden ve nasihatlerinden bahsettik. Ve ikincisi Minhacül Abidin kitabını, bunun Türkçesi de hakeza Abidler Yolu şeklinde mevcut, özellikle alınıp okunmasını, istifade edilmesini tavsiye kabilinden kitabın içeriğine dair bazı noktaları sizlere arz etmeye çalıştık. Allah Teala bildiklerimizi amel etmeyi, ulemanın, sulahanın ve ariflerin yolunda biiznillah kalabilmeyi, onların hayrul halefe olarak hayatımızı idame ettirebilmeyi, İslam'a kalem ve kelam ile hayırlı hizmetlerde bulunabilmeyi cümlemize lütfeylesin, istikamet üzere eylesin. Bir sonraki hafta inşallah yine Gazali Mektebi programında görüşmek ümidi ve temennisiyle her biriniz Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.